Sadık Hidayet, Kırık Ayna.
Seslendiren Akın Altan. Minoviye. Bir çift lacivert mahmur gözü, bir tutamı hep yanaklarına sarkan kumral saçlarıyla Odette, bahar başında açan çiçeklere benzerdi. Saatlerce zarif ve soluk profiliyle pencerenin önünde oturur, bacak bacak üstüne atıp roman okur, çorabını yamar ya da dikiş dikerdi. Hele hele kemanla Grizzly'nin valsini çalarken kalbim yerinden sökülecekmiş gibi olurdu. Odamın penceresi, Odette'in odasının penceresiyle karşı karşıyaydı. Penceremden dakikalarca, saatlerce, belki de tüm pazar günleri bakardım ona. Özellikle çorabını çıkarıp yatmaya gittiği geceler. Böylece gizemli bir bağ kuruldu onunla aramda. Onu bir gün görmesem, bir şey kaybetmiş gibi oluyordum. Bazı günler ona o kadar çok bakıyordum ki, sonunda kalkıp penceresinin kepengini kapatıyordu. 2 haftadır her gün görüyorduk birbirimizi. Ama bakışlarında bir soğukluk, bir aldırmazlık vardı. Ne bir gülümseme, ne bana karşı eğilimini belli edecek bir hareket. Çok ciddi ve ketum görünüyordu. Bir sabah, bizim sokağın köşesindeki kahveye gittiğimde ilk kez yüz yüze geldim onunla. Kahveden çıktığımda Odette'i gördüm. Keman çantası elinde. Metroya doğru gidiyordu. Selam verdim. Gülümsedi. Sonra çantayı taşımak için izin istedim. Cevaben başını sallayıp, "Merci," dedi. Tanışıklığımız işte bu tek kelimeyle başladı. O günden sonra pencereleri açtığımızda el hareketleri ve işaretlerle konuşuyorduk. Bunun ardından aşağı inip Lüksemburg Parkı'nda dolaşmaya çıkıyor, sonra sinema ve tiyatroya gidiyor ya da başka bir şekilde birkaç saat vakit geçiriyorduk birlikte. Odette evde yalnız kalıyordu. Çünkü üvey babasıyla annesi seyahate çıkmışlar, oysa işi yüzünden Paris'te kalmıştı. Çok az konuşurdu ama çocuk gibiydi. Huysuz ve inatçıydı. Bazen çileden çıkartırdı beni. 2 aydır arkadaştık. Bir gün New Çarşısı'ndaki cuma şenliklerini seyretmeye karar verdik. O gece Odette yeni mavi elbisesini giymişti ve her zamankinden daha güzel görünüyordu. Restorandan çıktıktan sonra metroda yol boyunca yaşamından söz etti bana. Luna Park'ın önünde metrodan indik. Sürekli kaynaşan bir kalabalık vardı. Caddenin iki tarafı insanı eğlendirecek, meşgul edecek şeylerle doluydu. Kimileri gösteri yapıyordu. Ateş etme, şansını deneme, tatlıcı, sirk, bir eksen etrafında dönen küçük elektrikli otomobiller, yine kendi çevresinde dönen balonlar, hareketli koltuklar, türlü türlü gösteriler vardı. Kızların çığlıkları, konuşmalar, gülüşmeler, uğultu, motor sesi, her telden müzik birbirine karışmıştı. Zırhlı vagona binmeye karar verdik. Kendi çevresinde dönen hareketli bir koltuktu. Dönmeye başlayınca üstüne kumaştan bir örtü çekiliyor ve yeşil bir tırtıl şeklini alıyordu. Bineceğimiz sırada sarsıntı ve hareketten düşmesin diye Odette eldivenleriyle çantasını bana verdi. Yan yana sıkış tepiş oturduk. Vagon hareket etti, yeşil örtü yavaş yavaş gerildi ve 5 dakika boyunca bizi izleyenlerin gözünden gizledi. Vagonun örtüsü geri çekildiğinde dudaklarımız hala birbirine yapışıktı. Ben Odette'i öpüyordum ama o kendini savunmuyordu. İndikten sonra yolda bana cuma şenliğine 3. defadır geldiğini söyledi. Çünkü annesi yasaklamıştı. Birkaç yeri daha gezdik. Nihayet gece yarısı, yorgun argın dönmeye karar verdik. Fakat Odette, oradan kendini alamıyordu bir türlü. Nerede gösteri varsa orada duruyor, ben de ister istemez yanında dikiliyordum. 2-3 defa zorla çektim kolundan da, mecburen benimle birlikte yürüdü. Son olarak, jilet satıp, mallarının üstünlüğünü uygulamalı olarak anlatan bir işportacının önünde durdu. Bu defa tepem attı. Sertçe kolunu tutup Ama bu kadınları ilgilendirmez ki, dedim.
Kolunu çekerek,
biliyorum canım, seyretmek istiyorum, dedi. Ben de cevap vermeden metroya doğru yürümeye başladım. Eve vardığımda sokak tenha ve Odette'in penceresi karanlıktı. Odama girip lambayı yaktım. Pencereyi açtım. Uykum gelmediği için bir süre kitap okudum. Gece yarısını geçmişti. Pencereyi kapatıp yatacaktım ki, Odette'in odasının penceresinin altındaki gazlı sokak lambasının yanında dikildiğini gördüm. Bu hareketine şaşırdım. Kızgınlıkla pencereyi kapadım. Soyunduğum sırada boncuk işli çantasıyla eldivenlerinin cebimde kaldığını fark ettim. Anahtar ve parasının çantada olduğunu biliyordum. Çantayla eldivenleri birbirine dolayıp pencereden aşağı attım. 3 hafta geçti ve bütün bu süre içinde ona yüz vermedim. Odasının penceresi açıldığında ben penceremi kapatıyordum. Bu arada Londra seyahatim girdi araya. İngiltere'ye hareketimden önceki gün köşe başında keman çantası elinde metroya doğru yürüyen Odette'e rastladım. Selamlaştıktan sonra seyahat haberini verdim ve o geceki davranışımdan dolayı özür diledim. Odette, soğukkanlılıkla boncuk işi çantasını açıp ortasından kırılmış küçük bir aynayı elime tutuşturdu.
Çantamı pencereden attığın gece böyle oldu. Biliyor musun? Uğursuzluk getirir bu.
Cevap olarak güldüm ve batıl inançlı olduğunu söyledim. Hareket etmeden önce onu tekrar göreceğimi vaat ettimse de ne yazık ki mümkün olmadı. Hemen hemen bir aydır Londra'daydım. Şu mektup Odette'den gelmişti. Paris, 21 Eylül 1930. Sevgili Cemşit, ne kadar yalnız olduğumu bilemezsin. Bu yalnızlık azap veriyor bana. Bu gece seninle biraz konuşmak istiyorum. Çünkü sana mektup yazarken seninle konuşuyor gibi oluyorum. Mektubumda sen diye hitap ettiğim için bağışla beni. İçimdeki derdin ne büyük olduğunu bir bilsen. Günler ne kadar uzun. Saatin akrebi o kadar ağır hareket ediyor ki ne yapacağımı bilemiyorum. Zaman sana da mı bu kadar uzun geliyor? Paris'teyken her dakika gözümün önündeki o küçük odada olduğu gibi başının hep kitapta olduğundan eminim. Ama belki orada bir kızla tanışmışsındır. Şimdi odayı bir Çinli öğrenci tuttu. Ama dışarıyı görmemek için pencereye kalın bir perde astım. Çünkü döne döne, başka diyara giden kuş geri dönmez. Şarkısını söyleyen sevdiğim kişi yok orada. Dün Helen'le Lüksemburg Parkı'nda dolaşırken, o taş banka yaklaşınca, hani oraya oturup bana memleketini anlattığın, vaatlerde bulunduğun günü hatırladım. Ben de o vaatlere kandım ve bugün arkadaşlarıma alay konusu oldum. Herkesin diline düştüm. Oysa ben senin için hep Grizzly Vals'ini çalıyorum. Vincent koruluğunda çektiğimiz resim masamın üstünde. Resmine baktıkça içim ısınıyor. Kendi kendime, hayır, bu resim aldatıyor beni, diyorum. Çok yazık. Sen de inanıyor musun, inanmıyor musun bilemem ama aynamın, hani bana verdiğin aynanın kırıldığı geceden beri içimden bir ses kötü şeylerin olacağını söylüyor. Son görüşmemizde hani İngiltere'ye gideceğini söylediğin gün kalbim senin çok uzaklara gideceğini ve bir daha birbirimizi görmeyeceğimizi söyledi bana. Korktuğum da başıma geldi. Madame Bouel, neden o kadar üzülüyorsun dedi bana. Beni Boateng'e götürmek istiyordu. Ama gitmedim onunla. Daha fena olacağımı biliyordum çünkü. Geçelim bunları. Olan oldu bir kere. Mektubum sert olduysa canımın sıkılmasındandı. Beni affet. Seni üzdümse umarım unutursun. Mektuplarımı yırtıp atacaksın. Öyle değil mi Jimmy? Bir bilsen şimdi ne kadar acı çekiyorum. Ne kadar üzgünüm. Her şeyden nefret ediyorum. Günlük işlerimden usandım. Oysa eskiden böyle değildim. Birçok kişiyi merak içinde bırakacak olsam da artık bu böyle devam etmeyecek. Onların sıkıntısı Benimkinin yanında hiç kalır. Kararımı verdim bir kere. Pazar günü Paris'ten ayrılacağım. 6.35 treniyle Calais'e gideceğim. Senin geçtiğin son şehre. Denizin mavi sularını seyredeceğim. Bütün bedbahtlıkları yıkar bu su. Her an rengi değişir. Kederli ve büyüleyici mırıltılarıyla kumsala vurur, köpürür. Kumlar tadına baktıktan sonra yutar köpükleri. Hem bu deniz dalgaları son düşüncelerimi de alıp götürecek. Ölüm birine gülümsemeye görsün. Bu gülücüklerle kendine çeker onu. O böyle bir şey yapmaz diyeceksin mutlaka. Ama yalan söylemediğimi göreceksin. Uzaktan öpücüklerimi kabul et. Odette Lassou. Odette'e iki cevabi mektup yazdım. Ama birine cevap vermedi, öteki de geri geldi. Gönderene iade mührü vurulmuştu üstüne. Ertesi yıl Paris'e dönünce soluğu Saint-Jacques sokağında aldım. Eski evimin bulunduğu sokakta. Benim odamda bir Çinli öğrenci ıslığıyla Grizzly Vals'ini çalıyordu. Odette'in penceresi kapalıydı ve kapısına bir pusula asılmıştı. Kiralık ev. Son.